Ayrım 10. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 98. CHP'nin meclis grup toplantıları, gişe rekorları kıran filmler gibi soluk soluğa takip ediliyordu. Kılıçdaroğlu gene kürsüye çıktı. Bu sefer İçişleri Bakanı Muammer Güler'le oğlu Barış arasında geçen telefon konuşmalarını okudu. 17 Aralık sabahı evi basılan Barış Güler derhal babasını aramıştı. Babası "Ne var oğlum senin evinde?" diye sormuş. Oğlu "Hiçbir şey yok baba" demişti. Babası üsteleyip "Para ne var?" diye sormuş. Oğlu 3-5 kuruş demiş. Babası gene üsteleyip "Kaç lira oğlum?" diye sormuş. Oğlu 1 trilyon civarı demişti. 1 trilyon lira 3-5 kuruştu. Baba-oğul konuşması böyle bitmemişti. Muammer Güler telefonu kapatmadan önce oğluna akıl öğretmişti. Rıza Sarraf'la rüşvet ilişkisinden bahsediyorlar. Diyeceksin ki danışmanlık işim var, gayri resmi danışmanlık yapıyorum. Benim alacaklı olduğum dayımın oğlu, akrabam bunların yanında çalışıyor. Onun bana borcu var, onun şeyini yapıyorum diyeceksin. Güzel akıl vermişti ama aynı Muammer Güler oğlunun evi basıldığında, yatak odasındaki kasalarda para bulunduğunda basın toplantısı düzenleyip o paralar oğlumun Bahçeşehir'deki villasının satışından elde edilen paralardır. Satış sırasında ipotek sorunu doğmuş, ipotek çözülene kadar banka yerine evde tutulmuştur dememiş miydi? Villa mı satılmıştı? Akrabanın borcu mu vardı? Bakan Bey'in bir karar vermesi gerekmiyor muydu? O gece Türkiye bir başka baba oğula kilitlendi. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman oğlu Şehzade Mustafa'yı boğdurdu. Twitter adeta yıkıldı. Sayın ahalimiz 461 sene sonra saygıyla andığı padişahımızın öz evladını öldürdüğünü öğrenmişti. İnanamayanlar vardı, senaryo gereği öldürüldüğünü düşünenler vardı. Kimisi Osmanlı hanedanına küfür ediyor, kimisi senaristlere hakaret ediyordu. Ertesi sabah Şehzade Mustafa'nın Bursa'daki türbesine akın edildi. 461 sene sonra yas tutuluyordu. İstanbul'dan, çevre şehirlerden Bursa'ya gelenler olmuştu. Kimisi dua ediyor, kimisi keşke o çadıra girmeseydi diye ağlıyordu. Aslında Şehzade'nin türbesinin bulunduğu Muradiye Külliyesi'nde restorasyon vardı, ziyarete kapalıydı ama baktılar ki sayın ahalimiz zabıtalara saldıracak, mecburen külliyeyi açıp ziyarete izin vermişlerdi. Sultan Abdülhamid'in torunu Harun Abdülkerim Efendi, El Cezire televizyonuna konuştu. Dizi biter bitmez telefonunun çalmaya başladığını, hakaretler yağdığını, en yakın dostlarından bile rencide edici mesajlar aldığını söyledi. Hürrem'in tohumları diye mesajlar geldi. Gece boyunca gözümü kırpmadım. 461 sene önce yaşanmış bir olay. Nasıl olur da bugün böylesine patlamaya yol açar anlamış değilim dedi. Bursa'da bir vatandaşımız Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şehzade Mustafa'ya otopsi yapılmasını, katillerinin cezalandırılmasını istedi. Şikayet dilekçesinde şüphelilerin adresini Topkapı Sarayı İstanbul olarak göstermişti. Havuz tapeleri çıkalı 12 gün olmuştu. Adı geçen müteahhitlerden Nihat Özdemir, düşündü taşındı 12 gün sonra izah etti. 100 milyon dolar verdim ama sabah ATV'yi satın alan arkadaşıma borç olarak verdim dedi. Ne arkadaşlar vardı be? Tiko para 100 milyon dolar borç vermişti. Sağ olsun Nihat Özdemir. O kasvetli günlerde hakikaten çok güldürmüştü bizi. Tayyip Erdoğan, El Cezire televizyonuna konuştu. Dünya yolsuzluk tarihi literatürüne girecek bir cümle kurdu. Ayakkabı kutularında bulunan paralar, Halkbank'ın parası değil, yolsuzluk dendiğinde ben şunu anlarım, devletin kasası soyuluyor mu soyulmuyor mu? Devletin kasasından çalınan bir şey yok dedi. Bu mantığa göre rüşvet yolsuzluk değildi. Başörtülü bacıma saldırdılar iddiası balon çıktı. Tayyip Erdoğan gezi olaylarından beri her yerde benim başörtülü bacıma saldırdılar diyordu. Miting meydanlarında benim başörtülü bacımı başörtüsünden tutarak yerlerde süründürdüler, bebeğini taciz ettiler, görüntüler elimizde diye bağırıyordu. AKP'li Bahçeli Evler Belediye Başkanı'nın gelini Zehra Develioğlu'nun Kabataş'ta bebeğiyle birlikte saldırıya uğradığı öne sürülüyordu. Zehra Develioğlu polise şu dehşet ifadeyi vermişti. Erkeklerin üstü çıplaktı, kafalarında siyah bantlar vardı. Mavi kot pantolonlu bir bayan, şahıs aniden yanıma geldi. Başörtümü tutarak yukarı kaldırdı. Tayyip'in orospusunu buldum beyler. Gelin si nokta nokta ne diye bağırdı. Bir erkek sol yanağıma tokat attı. Sırt üstü yere düştüm. Etrafımı sarıp tükürmeye, tekmelemeye başladılar. Eşarplı kaltak diye bağırıyorlardı. Geniş burunlu biri bebek arabasını sallıyordu. Kızım arabanın içinde aşağı yukarı zıplıyordu. 3-4 kişi benim üzerime idrarlarını yaptılar. Bir kadın başörtüsüne işeyin diye bağırıyordu. Tam bu esnada bir şahıs benim başıma doğru erkeklik organı ile sürtünmeye başladı. Başka bir şahıs benim arkama geçerek cinsel bölgesiyle sürtünüyordu. Vücudumun değişik yerlerinden cinsel saldırıda bulunanlar vardı. İnönü stadında araba yakıyoruz diye bağırma sesi duydum. Bu sesten sonra İnönü stadına doğru yürümeye başladılar. Bebek arabasının yanına gittim. 6 aylık kızım ağlıyordu. Sol dizinde sıyrık vardı. Sol kolunda morluk vardı. Bana cinsel saldırıda bulunan şahısların arkasından baktığımda ellerinde bira şişeleri olduğunu, karşılıklı tokuşturarak içtiklerini, kahkahalar atarak güldüklerini gördüm. Evime gelince temizlenme hissiyle duşa girdim. Bacaklarımda morluklar olduğunu gördüm. Bebeğimi emziremedim, sütüm kesildi. 8 aydır bu korkunç saldırı konuşuluyordu. Tayyip Erdoğan 8 aydır başörtülü bacıma saldırdılar, görüntüler elimizde diyordu. 8 ay sonra görüntüler ortaya çıktı. Kabataş tramvay durağının 1 Haziran 2013'e ait güvenlik kamerası kayıtları Kanal D televizyonunda yayınlandı. Zehra Develioğlu bebek arabasıyla birlikte saat 19.42'de kameranın görüş açısına giriyordu. 19.43'te yanından 8-10 kişilik bir grup geçiyordu. Saldırı maldırı yoktu. Olağan dışı herhangi bir durum söz konusu değildi. 19.48'de 10-15 kişilik bir başka grup geçiyordu. Gene saldırı maldırı yoktu. Olağan dışı herhangi bir durum söz konusu değildi. Kabataş iskelesinin güvenlik görevlileri gayet normal işlerine devam ediyorlardı. 19.58'de Zeynep Develioğlu'nun eşi geliyor, yolun karşısına geçiyorlar ve gidiyorlardı. Kabataş bölgesindeki 73 ayrı kamera kayıtları incelenmişti. Görüntüler aynen buydu. Ayrıca baz istasyonlarından tarama yapılmış, o zaman diliminde orada bulunan herkesin cep numaraları tespit edilmiş, hepsinin tek tek ifadeleri alınmıştı, olağan dışı bir olaya şahit oldum diyen yoktu. O zaman diliminde orada bulunan herkes Zehra Develioğlu ile yüzleştirilmişti. İfadelerinde ayrıntılı eşkaller veren Zehra Develioğlu hiç kimseyi teşhis edememişti. Saldırı yoktu, A'dan Z'ye yalandı. Bu korkunç yalanın ortaya çıkması, gazeteci kılığındaki pek çok tipin foyasını da meydana çıkarmıştı. Çünkü yalan ortaya çıkmadan önce milleti doğru olduğuna inandırmak için alenen şahitlik etmişlerdi. Mesela Hürriyet yazarı İsmet Berkan, Twitter'da "Maalesef gerçek, mobese görüntüleri dahil pek çok şey var" diye yazmıştı. Bir takipçisinin "Siz izlediniz mi?" sorusuna da evet yanıtını vermişti. Bilahare CNN Türkiye çıkmış, "Gören çok kişi var, bebek arabasının devrildiği görülüyor" demişti. Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Twitter'da "Gezicilerin başörtülü anneye saldırı görüntüleri var, izledim" diye yazmıştı. Radikal yazarı Eyüp Can, köşesinde "Kemal Kılıçdaroğlu bu mağdur anneyi ispata çağırdı. Bir kadını sırf başörtülü olduğu için uğradığı tacizden dolayı ispata çağırmak ne demek? Başı açık olsa yine ispat et der miydi Kemal Bey? Vicdanı olan herkes o genç anneye yapılanları lanetliyor" diye yazmıştı. Habertürk televizyonunda program yapan Türkiye gazetesi yazarı Balçiçek İlter, "Morluklarını da gördüm. İlle de meraklıysanız raporu var zaten" diye yazmıştı. Milliyet yazarı Aslı Aydın Taşbaş, "Taciz vakası olduğuna şüphe etmemiştim, haklıymışım. Taciz edilen başörtülü kadın hepimizin kardeşidir" diye yazmıştı. Medyanın hali işte buydu. A'dan Z'ye yalana, A'dan Z'ye şahitlik etmişlerdi. Peki sonra ne oldu? Yalan olduğu kamera kayıtlarıyla tescillendiğinde bu yukarıdaki tipler ne yaptı? Balçiçek İlter, "Kimseden gazetecilik dersi alacak değilim" diye yazdı. İsmet Berkan, "Kendimden o kadar da emin konuşmamalıydım" diye yazdı. Ve bu arkadaşlar bu kitabın yazıldığı 2015 itibariyle hala gazetecilik yapmaya devam ediyordu, televizyon programı filan yapıyorlardı. Kabataş gerçekleri ortaya çıkınca AKP plağı değiştirdi. Enerji Bakanı Taner Yıldız, 3 senedir uzun adamın ölmesini bekleyenler var" dedi. Cemaatin Tayyip Erdoğan'ın ölmesi için beddua ettiğini ima ediyordu. Yandaş medyada başbakanın sağlığı için dua edenlerin, hatim indirenlerin haberleri yapılmaya başlandı. Duygu sömürüsüyle oy devşirmeye çalışıyorlardı. Akşam gazetesinin yandaş yazarı Murat Kelkitlioğlu somut örnek verdi. Cemaatin Suudi Arabistan'daki okulunda 15 gün önce çocukları yarım saat boyunca hep bir ağızdan Tayyip Erdoğan'a beddua okuttuklarını yazdı. Küçük bir pürüz vardı, Suudi Arabistan'da cemaat okulu yoktu. Bilal'in gizlice adliyeye giderek savcıya ifade verdiği ortaya çıktı. İfadeden basına tek kelime sızmasın diye UYAP sistemine bile girilmemişti. Türkiye bu sürpriz gelişmeyi gazetecilerden değil, müteahhit Ali Ağaoğlu'ndan öğrenmişti. Ali Ağaoğlu, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'le yemek yerken, "Bir hafta önce Bilal ifade verdi" demişti. Basınımızın jetonu böyle düşmüştü. Peki savcılıkta Bilal'e ne sorulmuştu? Yasin Elkad'ı sorulmuştu. Bilal'le Yasin Elkad'ının bir otelin lobisinde sohbet ederlerken çekilmiş fotoğrafları internete düşmüştü. Bilal'e o lobide neler konuştukları sorulmuştu. Yasin Elkad'ı Suudi Arabistanlı iş adamıydı. New York'taki 11 Eylül saldırılarından sonra ABD tarafından mimlenmişti. Kara para akladığı, Hamas'a fon sağladığı iddia ediliyordu. 2001'de ABD ve AB'deki mal varlığı dondurulmuştu. Türkiye de bu karara uymuş ve Yasin Elkad'ı kara listeye almıştı. 2010'da Yasin Elkad'ı hakkında ABD'de görülen tüm davalar beraatle sonuçlanmış, Türkiye'de 2012 itibariyle Yasin El-Kadı'yı kara listeden çıkarmıştı. Tayyip Erdoğan, 2006'da Yasin El-Kadı'nın yasaklı olduğu dönemde, "Yasin Bey'i tanırım, kendim kadar inanırım, Türkiye'yi seven bir hayırseverdir" demişti. Yasin El-Kadı hayırseverdi, Rıza Sarraf hayırseverdi. Ayakkabı Kutucu Genel Müdür serbest bırakıldı. Sadece 57 günde çıkmıştı. Fazıl Say isyan etti. Çünkü Halkbank Genel Müdürüne tahliye kararı veren hakim, Fazıl Say'a Twitter mesajı yüzünden 10 ay hapis cezası veren hakimdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, noterden farksız olduğunu bir kez daha kanıtladı. İnternete sansür getiren yasayı onayladı. Hem komik hem hazin tarafı, internete yasak getiren yasayı onayladığını internetten Twitter'dan duyurdu. MHP milletvekili Engin Alan, hapiste üçüncü acıyı yaşadı. Damadı ve annesinden sonra kayınvalidesini kaybetti. Tayyip Erdoğan, Gezi olaylarının arkasında cemaatin olduğunu ima etti. Daha önce Gezi olaylarının arkasında faiz lobisinin olduğunu, Ergenekon'un olduğunu, Esad'ın olduğunu, DHKPC'nin olduğunu, CHP'nin olduğunu ima etmişti, şimdi cemaat diyordu. Sarıgül tapesi yayınlandı. Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Sarıgül haberlerine yer verdikleri için Alo Fatih'i fırçaladığı öne sürülüyordu. İnternete düşen bu ses kaydı, Tayyip Erdoğan'ın 25 Aralık'tan sonra da güncel olarak dinlenmeye devam edildiğinin göstergesiydi. Kılıçdaroğlu meclis grubunda gene kürsüye çıktı, enteresan bir terfiyi anlattı. Sene 1998, 11 Mayıs, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde bir kadın, yaya geçidinden karşıya geçiyor, araba gelip çarpıyor, 35 metre sürüklüyor, yaralanan Sevim Tanürek, şarkıcı, 34ABR93 plakalı arabayı kullanan Burak Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ın oğlu. Tayyip Erdoğan o sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İtfaiye geliyor, yerleri yıkıyor, bütün delilleri yok ediyor. Siz hiç itfaiyenin kazaya müdahalesini duydunuz mu? Sevim Tanürek ölüyor. İlk rapor 8'e 3 yaya kusurludur diyor. Savcı iddianame hazırlıyor. Ölüme sebebiyet verildiği için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istiyor. Dava açılıyor. Burak Erdoğan mahkemeye gitmiyor. İngiltere'ye dil öğrenmeye gidiyor. Duruşmaya katılmıyor. Her ne hikmetse mahkeme bir daha rapor istiyor. Gelen ikinci rapor 8'de 8 yaya kusurludur diyor. İşte o ikinci raporu veren İhtisas Dairesi'nin başkanı şimdi Türkiye Denizcilik İşletmelerine Genel Müdür Yardımcısı oldu. Burak ailenin en gizemli üyesiydi. Bilal, Esra, Sümeyye hep ortalardayken Tayyip Erdoğan'ın en büyük çocuğu Burak hiç görünmüyordu. Gazetelerin arşivinde düğün fotoğrafı haricinde fotoğrafı bile yoktu. Ne başbakanlık yemin töreni, ne seçim zaferi, ne bayram, ne seyran hiç görünmüyordu. Ve baba oğul kaseti patladı. Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarından biriydi. Tayyip Erdoğan'la küçük oğlu Bilal arasında geçtiği iddia ediliyordu. Telefon konuşmalarıydı, YouTube'a yüklenmişti. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından grup toplantısında meclis kürsüsüne taşındı, baştan sona dinletildi. Türkiye şoktaydı. 17 Aralık 2013 sabahı 08.02 idi. Baba kısık sesle konuşuyordu. Oğlu uyku sersemi cevaplıyordu. Baba oğluna haber veriyor. Operasyon yapıldığını, Rıza Sarraf'ın evinde, Zafer Çağlayan'ın, Erdoğan Bayraktar'ın, Muammer Güler'in oğullarının evinde arama yapıldığını anlatıyor. "Senin evinde ne var?" diye soruyordu. Oğlu telaşlanıyor. "Bende ne olabilir baba?" "Senin para var kasada," diyordu. Bunun üzerine baba, kız kardeşini yanına gönderdiğini belirtiyor. Abisiyle, eniştesiyle, amcasıyla konuşmasını tembihliyor. "Ne var ne yok evden çıkar," diyordu. Saat 11.17'de kaydedildiği öne sürülen ikinci konuşmada, oğlu paraları nasıl ve kimlere dağıttığını anlatıyor. Babası, "Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var," diyordu. Konuşmalar selamün aleykümle başlıyor, inşallahla bitiyordu. Saat 15.39'da kaydedildiği öne sürülen üçüncü konuşmada, oğlu bir kısmını hallettiklerini, bir kısmını hava karanlık olunca halledeceklerini anlatıyor. Babası telefonlarla konuşmayın diye tembihliyordu. Saat 23.15'te kaydedildiği öne sürülen dördüncü konuşmada, baba sıfırladınız mı diye soruyor. Oğlu sıfırlamadım henüz babacığım. 30 milyon avro gibi bir miktar daha var, eritemedik henüz diyordu. Ertesi sabah 18 Aralık saat 10.58'de kaydedildiği öne sürülen 5. konuşmada oğlu bitirdik Allah'ın izniyle, güncel olarak takip edildiğimi düşünüyorum diyor. Babası sinirleniyor. Biz sana ne diyoruz ta en başından beri diyor. Oğlu, kim takip ediyor bizi babacığım diye soruyor. Babası, oğlum dinleniyorsunuz diyordu. Şu an okurken ne hissediyorsunuz bilmiyorum ama kendi payıma o anki duygum üzüntüydü. Ne öfke ne de yakalandılar sevinci. Memleketin içine düşürüldüğü durum, yurttaş olarak bende sadece üzüntü duygusu yaratmıştı. Başbakanlıktan derhal yazılı açıklama yapıldı. İnternet aracılığıyla servis edilmiş olan ses kayıtları, ahlaksızca bir montaj ürünü olup, tümüyle gerçek dışıdır denildi. Tayyip Erdoğan ertesi gün konuştu. Kendilerinin kurguladığı, dublajını da kendilerinin yaptığı piyesi servis ettiler, alçakça montaj dedi. Sonra da adeta itiraf gibi bir cümle kurdu. Şu anda TÜBİTAK'ta yeni yapılanmaya gidiyoruz. Çünkü devletin kriptolu telefonlarını bile oradan dinliyorlar dedi. Montaj diyor, dublaj diyor, piyes diyordu ama kriptolu telefonları dinlemişler diyordu. Bilal tapesi çıkınca Tayyip Erdoğan'ın bütün çocukları manşet oldu. Özgeçmişleri, işleri, ilişkileri didik didik ediliyordu. Necmettin Bilal Erdoğan, İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra eğitimine ABD'de devam etmiş, kamu yönetimi yüksek lisansını Harvard'da, stajını Dünya Bankası'nda tamamlamıştı. Askerliğini dövizli 21 gün yapmıştı. Reyyan Uzuner'le evliydi. Bilal'in nikah şahidi İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ydi. Damada saat, geline kolye takmış, Emine Hanım'a bilezik hediye etmişti. Guinness Rekorlar kitabı, el sıkma rekoru kırılacağı beklentisiyle düğüne ekip göndermiş. Tayyip Erdoğan 4815 davetliyle tek tek tokalaşmış, dünya rekorunu kıramamış ama Türkiye rekorunu kırmıştı. Bilal sadece TÜRGEV'in kurucusu değildi, başka vakıfları da vardı. 2013'te İnsan ve İrfan Vakfı'nı kurmuştu, 2012'de Okçuluk Vakfı'nı kurmuştu. Hem hayırsever hem vakıfsever bir çocuktu. Ağabey gibi gemicikleri vardı. Tayyip Erdoğan'ın oğullarının gemi aldığı 2007'de ortaya çıkmıştı. "Gemi var, gemicik var. Oğlumun aldığı gemicik," demişti. Gemiciğin boyu 96 metreydi. Bu kitabın yayımlandığı 2015 itibariyle Burak'ın filosunda 6 gemicik vardı. Bilal'in kaç gemiciği olduğu net olarak bilinmiyordu. en son 2014'te petrol tankerciyi aldığı ortaya çıkmıştı. 35 milyon dolar çıktı. Burak Erdoğan ailenin en büyük çocuğuydu. Kardeşleri gibi İmam Hatip Lisesi bitirmişti. İngiltere'de ekonomi okuduğu söyleniyordu ama hangi üniversiteden mezun olduğu belli değildi. Kasımpaşa Askeri Hastanesi'nden aldığı raporla askerlikten muaf tutulmuştu. Babasının şirketiyle Ülker ürünlerinin dağıtımını yaparken armatör olmuştu. 2001'de İmam Hatip'ten okul arkadaşı Sema Ketenci ile evlenmişti. Eşi Sema da Burak gibi hiçbir zaman Erdoğan ailesiyle birlikte görünmüyordu. Sümeyye Erdoğan ailenin en küçük çocuğuydu. İmam Hatip Lisesi'ni bitirmiş, ABD'ye gitmiş, Indiana Üniversitesi'nde sosyoloji, siyaset eğitimi almış, London School of Economics'te ekonomi alanında yüksek lisans yapmıştı. AKP Genel Başkanı'nın yani babasının dış ilişkiler danışmanıydı. Başbakanın resmi seyahatlerine, resmi toplantılarına katılıyordu. Esra Albayrak, kardeşleri gibi İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra ABD'ye gitmiş, Indiana Üniversitesi'nde sosyoloji okumuş, Berkeley Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştı. 2007'de Berat Albayrak'la evlenmişti. Damat Berat Albayrak, Çalık grubunda genel müdürdü. Gazeteci Sadık Albayrak'ın oğluydu. Sadık Albayrak, milli görüşün en önemli kalemlerinden biriydi. 1994 senesinde Tayyip Erdoğan'ın faaliyetleri için Refah Partisi'nin bilgisayarına girmiş virüs benzetmesi yapmıştı. Şimdi dünür olmuşlardı. Oğlu Berat, Tayyip Erdoğan'ın kızıyla evlenince Yeni Şafak'taki yazılarını bıraktı, köşesine çekildi. Kadere bakın ki Tayyip Erdoğan'ın dünürü Sadık Albayrak, 12 Eylül darbesinde kumpas mağdurlarıyla aynı adreste Silivri'de cezaevine tıkılmıştı. Kucağa oturtma tapesi çıktı. İnternete düşen yeni ses kayıtlarının gene Tayyip Erdoğan'la oğlu Bilal arasında geçtiği iddia ediliyordu. Oğlan, Sıtkı Bey'in getire getire anca 10 milyon dolar getirdiğini söylüyor. Baba sinirleniyor. Sakın alma. Ne söz verdiyse onu getirsin. Başkaları getiriyor da o niye getiremiyor? Kucağımıza düşecekler, merak etme diyor. Yüreğine su serpilen oğlan da peki babacım diyordu. Herkes Sıtkı Bey'in kim olduğunu merak etti tabii. Neticede bütün gazetelerde Sıtkı Ayan olduğu yazıldı. AKP döneminde yıldızı parlayan iş adamlarındandı. İran'la yapılan doğal gaz anlaşmalarıyla tanınıyordu. İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi mezunuydu ama her ne hikmetse petrol ve doğal gaz uzmanıydı. Son Petrol'ün sahibiydi. Şirketinin merkezi Londra'daydı. WikiLeaks belgelerinde ABD Ankara Büyükelçiliği'nin kriptolu mesajlarında adı geçmişti. Profesör Fatih Hilmioğlu tahliye edildi. İnönü Üniversitesi'nin eski rektörü Ergenekon'dan 5 senedir hapisteydi. Kanser hastasıydı. Cezaevinde kalması uygun değildir. Hastane şartlarında kalmak zorundadır diye sağlık raporu vardı. Buna rağmen hapiste tutuluyordu. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmıştı. Anayasa Mahkemesi söz konusu sağlık raporunu dikkate alarak Silivri'nin kapısını açın kararı verdi. Atatürkçü, saygın bilim adamıydı. İnönü Üniversitesi'ni dincilerin, tarikatların, cemaatlerin esiri olmaktan kurtarmıştı. Herkes biliyordu ki suçu buydu. 10. ayrımın sonu. Sayfa 109.